Ayrım 12, Kadınlar Koğuşu, Kemal Tahir, sayfa 145. İstanbullu bugünkü şartlar içinde kadınların erkeklerden iki kere bedbaht olduğunu düşüne düşüne bir cigara yaktı. Vahap'ın Kaymakam Bey'e peşinen Yeşil Kurbağalar şarkısını var kuvvetiyle okuyuşu gözünün önüne geldiğinde kesik kesik gülüyordu. 5 tane çocuğu vardı, kızını geçen sene evlendirmiş, şimdi bağı satıp kendisi de evlenecek. Alacağı kıza da evdeki yıpranmış karıya da yazık. Bu zavallıyı bir de evinde görmeli. Hele itfaiye çavuşu üniformasıyla. Milletin neden yılgın, korkak, kurnaz ve haysiyetsiz olduğu anlaşılıyor. Eşşoğlu eşek sözüne ve tokata neden kızmadı? Vahap Çavuş'un oğlu fabrikada çalışan çok güzel ve çok aptal bir çocuk, kendisini müdafaa edecek kabiliyeti bu kadınla bu erkek arasında nasıl bulsun? Bir mucize ister, hem de parmağından su akıtmak, ayı ikiye bölmek el vermez, ölüyü diriltecek kudrette bir mucize. Başgardiyan Mahmut Efendi pek uzun boyuyla, hastalıklı gözleri asabiyetle büsbütün küçülmüş, bir lüks lambasını sallayarak odaya girdi.
''Murat Bey, yak şunu rica ederim.''
''Hayrola, eve hırsız mı girdi?''
''Nereden biliyorsun, yoksa haberin var mı?''
''Haberim var elbette, sana söylemedim mi?''
''Üstüme iyilik, sağlık, ya siz benim ekmeğimle mi oynuyorsunuz, kimdi Allah sen?''
''Evvela ne olduğunu söyle, ben boşattım, dolu tuttum.''
''Karılar Koğuşu'nun avlusuna bir erkek girmiş.''
''Ne diyorsun?''
''Bir erkek girmiş, abdesthane penceresine tırmanmış.'' İnci yok mu? Çingene karısı İnci. O bağırdı, yetişemedik. Ayşe Kaltığı anahtarı bulamadı. Bahçeye çıktım. Ben jandarmalık etmiş adamım. Karanlıkta ümit bulamadım. Durun dedim, izleri arayacağız. Jandarma ise bellidir. Jandarmaların postallarında nal çağı, kabara çivisi vardır.
Kime gelmiş dersin? Töze'ye mi?
Zannetmem. Töze'ye 15 gün sonra çıkıyor. Pezevenk çatladı mı başka bir karıya gelmiştir.
Başka kim var?
5-6 karı var. Jandarma ise mutlak eski mahpuslardan birisine gelmiştir. Bilirler ama söylemezler.
İstanbullu kendi kendine azap vermek için mutlaka Töze'nin hovardalarından birisidir dedi. Bir taraftan da lambanın içine kıvrık imbikli tenekeden ispirto akıtmış, pamuğu ıslatıp tutuşturmuştu. Başgardiyan dert yanıyordu.
Biz nereye düştük? İt ağrına düştük. Muavin işe bakmaz, müdür işe bakmaz. Onbaşı dersen bütün serseri. Ben yarın müddeyi umumi beye gider söylerim. Ayşe karı bir hastalık tutturmuş. Nöbetçileri sabaha kadar kontrol ediyorum. Umumu uyuyor. Kulübelere uzanıp uyuyorlar. Tüfeklerini alsalar haberleri olmayacak. Hele ikisi üçü tam serseri. Silahı bırakmışlar da mahalleye zamparalığa gitmişler. Müzekkere vereceğim, yarın bölük kumandanına gideceğim.
Başefendi, sen gerek ki zamparalığa kızmayasın. Sen yarın çocukları şikayet edersen, ben de yengeye bir mektup yazarım. Kırdığın cevizleri bir bir anlatırım. Eplemeli Ayşe serencamını, şekerlerin yarısını, zeytin yağlarının yarısını, sabun kalıplarını aşağıya götürdüğünü söylerim.
Aman beyim, şaka mı bu? Aman ev duymasın. Zaten dahiliye nazırıyla aramız yok. Ana kız biri olurlar, beni öldürürler.
Gördün mü, kılıbık?
İyi ama biz vazife esnasında yan çizmiyoruz ki. Biz izinli günümüzde şöyle bir dolaşıyoruz.
Vazife esnasında yan çizmiyor musun? Senin vazifen izinli günü eve gitmektir.
Canım, Töze yalvarıyor, git şunu şunu söyle diyor. Hatır saymayalım mı? Kızcağız mahpus olmakla... Geçen akşam gittim beyim, o eplemeli olacak rezil. Vay bana bir iltifat, bir iltifat. İki kişi gelmişti, derhal kovaladı. Beni odaya aldı, kahve koşturdu. Öteki kızlar da etrafı çevirdiler. Bana radyo gramofon çalıverdiler, rakı çıkardılar. Parayla yapılsa tamam 10 liralık bir muhabbet. 12'de kalktım. İstersen burada kal başefendi diyerek eplemeli ceketime sarıldı.
Evden korkarım diyeydin.
Öyle denmez. Cezaevinde işim var. Ben gitmesem olmaz. Şimdi elektrikler sönse ambarın anahtarı üzerimde. Koğuşlara lamba vermek lazım. Gaz yağı kilitli dedim. Karı değil mi? İnandı.
Aziz Onbaşı heyecanla içeri girdi. Ne olmuş Mahmut Efendi?
Başgardiyan gülmesini birdenbire keserek çıkıştı. Bir de ne olmuş dersin? Yahu duvardan aşıp karı koğuşunu basmışlar.
Kim söyledi?
İnci söyledi.
Şu çingene karısı mı? Bir çingene karısının lafıyla aşk olsun Mahmut Efendi. Bir de jandarmalık etmişsin. Meslekten sayılırsın. Jandarma mesleğine leke sürüyorsun. Bir çingene karısı. Tokatı basamadın mı?
Benim tokatla bir işim yok. Benim işim kanunla. Tokat okuma yazma bilmeyenlerin, bizim muavin gibi eşeklerin harcı. Yazarım müzekkereyi, kanun cezasını verir. Tabii iftira ediyorsa.
Elbette iftira ediyor, iftiradır, yemin ederim. Şerefli askerliğim üzerine yemin ederim. Karı dalgasını bilmez misin? Birisine kalbi eğrilmiştir, böyle bir yalan attı. Duyar duymaz nöbet mahalline koştum. Dördüncü kulübede Burdurlu İhsan nöbet tutuyor. İhsan'ı bilirsin, Ramazan'da oruç yemez, cuma namazlarına gider. Hayır, buradan kimse inip çıkmadı diyerek yemin etti, gördün mü?
İstanbullu ağır hareketlerle lambayı pompalıyordu. Fanilaya birdenbire gaz yürüdü, kül haline gelmiş olan kafes evvela esmerleşti, sonra renkten renge girerek yukarısından beyazlanmaya başladı. Bir taraftan pompayı basarken bir taraftan kendi kendine Töze'in dostu gelmiştir, izin aldıysa diye düşünüyor, adeta hiç hazır olmadığı öfkelendirici bir kıskançlık duyuyordu. Lamba tamamıyla yanınca elini aldı, haydi bakalım dedi. Üçü birden karılar koğuşuna girdiler. Ayşe Hanım odanın ikinci kapısını sımsıkı tutmuş inim inim inliyordu.
Karılara zampara geldi, zampara diye hırıldadı. Hela'nın penceresine asılmış. İnci bağırınca...
Başgardiyan lafını ağzında bıraktı.
Yeter, ifadeni birazdan alacağım. Uyursunuz. İdamlık karı var. Bir kaçsa hepimizi bu sefer asarlar.
Hanım kaçmaz Mahmut Efendi. Hanım bizi sayar.
Kes sesini, aklı eriyor mu? Şuna bakın.
Avluda duvarın köşesiyle Hela'nın penceresine kadar pençeleri kabaralı, topuğu nalçalı bir çift kundura gelip gitmişti. Zamparanın jandarma olduğundan şüphe etmenin artık imkanı kalmadığı halde onbaşı hala itiraz ediyordu.
Jandarma olsa çivileri düşünür de çorapla iner. Bu mahsustan suçu jandarmayı yükletmek isteyen bir meslek düşmanıdır, bir sivildir.
Sivilmiş. Ben zabıt tutayım da siz de kendinizi kurtarın.
Sen zabıt tut, ben de müzekkere yazarım. Senin müzekkeren sökmez, bu namus meselesi.
Senin de zabıt varakan sökmez, şahit nerede?
İstanbullu feneri taşımasından istifade ederek dönüşte izleri ayaklarıyla silip kaybetti. Bir jandarmanın belki de bizzat Aziz Onbaşı'nın karılar koğuşu avlusunu erkeklerin avlusundan ayıran duvarın binaya bitiştiği yere kadar gelerek orada mutfağın penceresinden faydalanarak aşağı indiği meydandaydı. Gelen her kimse Hela'nın penceresinde sevgilisiyle konuşuyordu. Herhalde uzaktan İnci'yi ötekine benzetmiş, çingene karısı pencereden erkek sesini hiç beklemediği bir anda duyunca bağırmış olacaktı. Bilseydi bağırmazdı. Çingeneler pişkin insanlardır, müsamahakârdırlar. Boş bulunup korkmuştur fakat ve şimdi mutlaka pişmandır. Müdür odasının elektriğini yaktılar. İstanbullu daktiloya bir kağıt koydu. Başgardiyanla onbaşı birer iskemle çektiler. 10-12 nöbetçisi gardiyan Derviş Abdullah kısacık boyu, zayıf vücudu ile her uygunsuzluk karşısında sinsi sinsi keyiflendiğini, biteviye ıslattığı dudaklarıyla anlatarak cinsi münkariz olmuş bir köpek gibi başgardiyandan emir bekliyordu. İstanbullu kendisi de dahil olduğu halde bu dört kişiyi muhtelif üniformalardan müteşekkil komik bir divanı harbe benzetti. Komikliğine rağmen bu divanı harp Töze'den başka diğer bütün kadınları ürkütür, hele zaten günlerden bir hasta olan karı gardiyanı Ayşe Ana'yı korkudan bayıltabilirdi. Başgardiyan elindeki sarı zinciri uzun güzel parmaklarında çevirerek
''Yaz beyim'' dedi, ''yaz başına, zabıt varakasıdır.''
Onbaşı bir ona, bir de daktilo makinesine bakarak yavaşça
''Vazgeç Mahmut Efendi'' diye yalvardı, ''icap etmez, hep arkadaşız.''
Başgardiyan elini kaldırarak sükût işareti verdi.
''Yazdınız mı Murat Bey? Biraz aşağı alınız.'' ''Tamam, çok değil. Zira ifadeler uzar. Belki...'' ''Yaz bakalım.'' 14 Teşrini evvel 1943 tarihli Salı günü gecesi saat 11 raddelerinde...
İstanbullu Aziz Onbaşı'yı bir göz işaretiyle tatmin ettiği için sahnenin sonuna kadar başgardiyanın keyfini kaçıracak bir müdahale vuku bulmadı.
Saat 11 raddelerinde cezaevinin karılar koğuşunda hırsızlıktan mevkuf, İnci namındaki kadın defi hacet maksadıyla dışarı çıktığı sırada Hela'nın penceresinden bir erkek sesi işitmekle feryat etmiş. Derhal cezaevi başgardiyanı sese koşarak koğuşun dış kapısını vurarak açtırmış. Fakat bahçe kapısı anahtarı üzerinde olmadığından kaybedilen vakitten bil istifade gece vakti cezaevi karılar koğuşu avlusuna girip Hela'nın penceresine tırmanan şahsı meçhul firara fırsat bulmuştur. Yapılan sıkı araştırma neticesinde iş bu avlu dahilinde altında kabara çivileri ve nalçalar bulunan bir çift beylik asker postalı izine rastlanmıştır. Her ne kadar 4. kulübe nöbetçisi 1332 tevellütlü İhtiyat Erat'tan Burdurlu İhsan kimsenin inip çıktığını görmediğini ifade etmiş ise de maddi delail karşısında tahkikata girişilmiş, ifadeler berveçi ati tespit edilmiştir. Cezaevi gardiyanı Ayşe Avcı'nın ifadesi: İki nokta koy beyim, satır başına in.
Başgardiyan azametle gardiyan Abdullah'a emir verdi.
Getir şu Ayşe'yi.
Ayşe ana iki kat ettiği bir yatak çarşafına imdat ister gibi sımsıkı sarılmış olarak inleye inleye geldi. Son hastalık ihtiyar kadını büsbütün tüketmişti. Yüzündeki Halep çıbanının kızıllığı kuvvetli elektrik ışığı altında derisinin ölüm sarılığını büsbütün korkunç bir hale getiriyordu. Körük gibi hırıldayan nefesi İstanbullunun içini sıktı. Ayşe ana hiçbir şey görmemiş ve hiçbir şey duymamıştı. Oğluna, kızına, Allah'ına, ölmüşlerine ve torunlarına boyuna yemin ediyordu. İfadesi pek kısa sürdü. Arkadan hanımı çağırdılar. O da asılmaya götürüleceğinden korkmuştu. İstanbulluya yalvaran gözlerle kocaman kocaman bakıyordu. Meseleyi anlatınca öfkelendi. İşin farkında bile olmadığını, Murat Bey'in kazağını örmekle bulunduğu için daldığını söyledi. Lakin asılmaya götürülmeyeceğini anladığı zaman yüzünden geçiveren hafif bir gülümseme bir şeyler bildiğini İstanbulluya sezdirmişti. Cezasının ağırlığına hürmeten kendisini fazla sıkmadılar. Hubuş bacı da namazda olduğunu ileri sürerek çok kolay kurtuldu. Aduş'un anası Gevre ile kaynanasını öldüren Sıdık'a çoktan uyumuşlar, gürültüye uyanmışlardı. Tözey odaya girince İstanbulluya beyaz dişlerini göstererek keyifsiz keyifsiz güldü. Onun da verilecek bir ifadesi yoktu. Böyle şeylere aklı ermiyordu. Hela'nın penceresinde bir herifin eline ne geçebilirmiş? Çingene karısı bakalım hayal mi gördü? Kedi mi sıçramıştır bakalım?
Öyle değil mi Murat Bey?
Herhalde öyledir Tözey Hanım.
Öyledir elbette. Başefendi, sen bu işi neden kurcalıyorsun gece vakti?
Korcalamadan olmaz, sonunda mesuliyet var.
Ne mesuliyeti? Biz buraya camiden gelmedik. Kimimiz hırsızız, kimimiz katil, kimimiz orospuyuz. Böyle malların penceresine de çıkarlar, camlarını da taşlarlar. Ayıp değildir. Haydi benim hatırım için şu kağıdı yırtıver.
Olmaz, senin aklın mı erer? Haydi Abdullah, getir çingene karısını.
İfadesini verdikten sonra duvar dibine çekilmiş olan kadınları fısıldaştıkları için tersledi.
Susun bakalım, burada karagöz oynatmıyoruz, resmi muamele yapılıyor. Sen de Ayşe karı, kes inlemeni, karşımda inlersin. Yarın bakalım müddeyi umumi ne diyecek. Yapamazsan istifa et, burası cezaevi. 30 lirayı adama ay be ay verirler ama sonunda mahpusluk var, dayak var.
Bu dayak kelimesi üzerine şiddetle bastı. Çünkü iki ay evvel idamlık Tecdeli Ali ile arkadaşlarının firarında kendisine bir temiz sopa çekmişlerdi.
Dayak var, anladın mı?
Vay başıma, vay başıma, evim yıkıldı, ocağım söndü. Ben penceresine ovarda gelecek karı mıyım, vay başıma?
Sus, burası makam, sus dedim.
Başgardiyan birdenbire yakalandı. Müthiş bir amirlik öfkesiyle o esnada içeri giren çingene karısına çullanıverdi.
Dur orada, doğru söyle. Doğru söylemezsen perişan olduğun gündür. Doğru söyleyeceksin. Bak, bunlar doğruyu söylediler. Biz her şeyi biliyoruz. Pencereye gelen jandarma kimin adını çağırdı?
İnci hayret ve korkuyla Töze'in yüzüne baktı. Başefendi jandarmalıktan gelen bir alışkanlıkla sesini korkunçlaştırdı.
''Bu tarafa bak! İnkar nafile! Seni şimdi mahzene atacağım. Bir ay zindanda yatacaksın. Bir ay mahkemeye gitmek yok. Kocanı da görmeyeceksin. Biz her şeyi biliyoruz. Herif de söyledi. Herif içerideki odada mahpus.''
Tözey de İstanbullu gibi çingene karısının hakikati söyleyeceğini anlamıştı. Bir adım ilerledi. ''Ben doğrusunu söyledim İnci'' dedi. ''Saklama kardeş, zampara bana geldiydi, söyle.'' İnci susuyordu. Tözey saçlarını arkaya atarak baş gardiyana kinle baktı. ''Neye kuruluyorsun Mahmud Efendi? Karıyı ürkütme. Onun ne suçu var ki zindana atacaksın?'' ''Yağma yok. Vallahi şimdi narayı vurur, Malatya'yı buraya toplarım. Ne olmuş? Ben kötü bir kadınım. Bana herkes elini uzatır, ayıp mı?''
''Haşa, ayıp değil. Lakin burası resmi bir makam.''
''Haydi haydi. Bizim kerhane de resmi makam. Hem buradan daha resmi bir makam. Şu Ayşe karı kaç gündür hasta yatıyor, doktor getirtemedin. Bizim eve doktor haftada bir mutlaka gelir.''
''Bize de gelir. Müzekkere yazarız. Müzekkere yazılınca.''
''Bırak müzekkereyi. Müzekkere yazarmış. Eplemeli'ye yalvarırken de müzekkere mi yazıyorsun? Ulan karı, sen yağ parçası mısın? Sen şeker misin diyormuşsun?''
Onbaşı bu lafa o kadar güldü ki divan-ı harbinde, itirafı cürmünde ciddiyeti birdenbire kayboldu. Sıdıka ile Hubuş Bacı yüzlerini utanarak duvara döndürmüşlerdi. Onbaşının gülüşleri kesildiği halde açık pencerenin dışarısında durup deminden beri manzarayı seyreden aydınlı jandarma Yusuf bir türlü susamıyordu. Baş gardiyan ona hışımla döndü.
''Bir de gülersiniz, defol pencereden!''
''Gülmek yasak mı Başı Efendi? Ben sana gülmedim. Resmi makam lafına güldüm. Bir de Tözey ablanın sözüne güldüm.''
''Sözüne gülmüş.''
Baş gardiyanın belli bir şey, eski şiddeti gittikçe azalıyordu. Eplemeli Ayşe'nin hatırı için demek ki Tözey'i darıltmak istemiyordu.
''Gardiyan Abdullah, şunları götür. Tözey hanım kalsın.'' dedi.
O da boşalınca sesini yumuşattı.
''Hanım, idamlık olmasa elbet biz de idare ederiz. Lakin başımızdan korkuyoruz. Tecderi Ali kaçtığı zaman biliyorsunuz az kalsın beni dayaktan öldüreceklerdi. Tevkif edeceklerdi. Muavinimi tevkif ettiler, sonunda işten çıkardılar. Bir gardiyan arkadaşımız hala mevkuf. O sebeple, yoksa ben de ham adam değilim.''
''İyi ya işte, meseleyi artık anladınız. Haydi nereye imzalayacağız, benim uykum var.''
''Gelen adam kimdi?''
''Sen işi uzattın Mahmud Efendi. Ben gelenlerin hepsini adıyla tanır mıyım? Birisi gelmiş Tözey diye seslenmiş. Adını öğrenirsen ne olacak?''
''Bir şey yapmayacağım. Yalnız düşmanımızı öğrenelim.''
''Adını bilmiyorum.''
''Sivil mi, asker mi?''
''Ne bileyim ben, görmedim ki.''
''Tabii bilirsiniz.''
''Şekerim, sen çok uzatıyorsun. Değil mi Bay Murat?''
Murat kederle gülümsedi. ''Haklısınız. İşi kapatmak daha iyi. Basit bir mesele. Kedi zıplamış da inci korkusundan adam zannetmiş galiba. Ne dersin başefendi?''
''Tözey hanımım, bir de senin hatırın için. Hem de meslektaş sayılırız. Gelen mutlaka jandarmaydı. Pekala, kağıdı çıkarınız yırtalım. Müdür bey duyarsa, Murat bey sen artık işi kapatırsın.''
Tözey Murat'ın yüzüne birdenbire baktı, alt dudağını ısırmıştı. Deminden beri hiç hatırlamadı, müthiş bir şeyi şimdi akıl ettiği belliydi. Gülmeye çalıştı. Murat dargın dargın başını çevirdi. Kendisini ayıplıyor fakat bir türlü kederlenmekten ve daha beteri kederini Tözey'e sezdirmekten kendisini kurtaramıyordu.
''Olur.'' dedi. ''Müdürü idare etmek kolay. Sen yalnız gardiyan Abdullah'ın çenesini tut. Bilirsin ya, gevezedir. Dini bütün Müslüman olduğundan dedikoduya bayılır. Hem Müslüman hem derviş.''
Tözey yavaşça ''Size kahve pişireyim mi?'' diye sordu.
''Teşekkür ederim. Ben uyuyacağım. İsterseniz arkadaşlara pişirin.''
''Her zaman geç yatıyormuşsunuz.''
''Bu akşam görmüyor musunuz? Uykum var.''
''Görmüyor musunuz?'' sözünü ilave ettiği için kendisine büsbütün öfkelendi. Başgardiyanla onbaşı Tözey'i koğuşa kapatmaya gittiler. İstanbullu ıslık çalarak daktilonun muşamba örtüsünü geçirdi, gerindi, esnedi ve derin derin içini çekti. Kıskanmak falan diye bir şeyler düşünmeye başlamıştı ki, hala pencerede duran jandarma Yusuf, ''Ne olmuş beyim?'' diye sesini alçaltarak sordu.
''Hiçbir şey olmadı yavrum. Az kalsın evimize hırsız girecekmiş. Bereket versin İnci Hanım feryat etti de soyulmaktan kurtulduk.''
''Ne çalacaktı acaba?''
''Tavuk.
Şuna tilki gelmiş desene.
İyi bildin tilki. Ayaklarında kabara ve nalça olan bir tilki.
Başefendi o sebepten hırlıyor. Şimdi anladım. Pek cins ama bu akşam yalımı az vermişler.
Sesini biraz daha kıstı. Tözey ablayı gördün mü beyim? Değme erkekten daha baba yiğit.
Nereden anladın?
Yalan söyledi. Hovarda ona gelmemişti.
Kime gelmişti?
Onbaşıyla başgardiyan içeri girdiler. İstanbullu masanın üzerine bıraktığı zabıt varakasını dört parça edip sepete attı. Jandarma Yusuf'un sözüne hemen inanmış, yüreği ferahlamıştı. Başgardiyanın omuzuna vurup onbaşıya göz kırptı.
''Yamansın Mahmud Efendi, hovarda adamsın. Seni yumuşatmak için gecenin saat 11'inde böyle mutlaka bir güzel hanım kız mı lazım?''
''Ne yaparsın beyim, bizim işte idare şart.''
Aziz Onbaşı o kadar söyledi, neden idare etmedin?
Sen de beyim, şu Aziz Onbaşı denilen herifle Töze'yi sen bir mi tutuyorsun?
Hangisi değerli?
Böyle azizlerin 10 tanesi.
Onbaşı elini kaldırdı.
Kes yeter, çarparım ha. Sen jandarma dayağını bilirsin. Allah belanızı versin. O sizin başçavuş bir kere mahpusa düşmeli de, inşallah düşer. Görürsünüz, benim bedduam adamı cin gibi çarpar. Çünkü ben kalbi saf bir adamım.
İstanbul'da elini elektrik düğmesine koydu. Haydi söndürüyorum, bu gece bu kadar yeter. Yarın müdürle kavga edeceğiz.
Neden?
Derviş Abdullah, sen unutkan bir adam mı belledin? Sabaha kadar nasıl sabredeceğini düşünüyorum da herife acıyorum.
Ben söyledim, yemin etti.
Eyvah, daha beter ya. Yemin ettiyse büsbütün çatlar. Keşke zabat varıkasını yırtmasaydım. Onbaşı nihayet asıl faydalı şeyi teklif etti.
Durun, bari bir dolapla gidip izleri silelim.
İstanbullu ellerini kaldırıp dua eder gibi yaptı sonra. İşte Allah'a yalvardım dedi. İzler Rabbimin hikmeti bütün silindi.
Silindi mi? Aziz Onbaşı gözlerini kırpıştırarak İstanbulluya bir an baktı. Sonra keyifle güldü.
Yaşa Murat Bey. Allah seni mahkum edenlerin belasını versin. Anladın mı başefendi? Versin elbette.
İstanbullu elektriği söndürdü.
12. ayrımın sonu. Sayfa 158.